gerçekten fail olup olmadığını gösteren bir tek ipucu bile elde edememiş olmasıydı. Angela Viserion'un suç ortağı arkadaşları evlenmeden çok önce bu sırrın kendilerine açıklandığını söylemeyi sürdürmüşler ama biat vermemişlerdi. Sorgu yargıcına bize Aziz'den değil mucizeden söz etti demişlerdi. Sıra Anselio Viserio gelince o durumunu hiç değiştirmemişti. Yargıç kurnaz bir anlatımla ölü Santiago Nazar'ın kim olduğunu bilip bilmediğini sorduğunda Angelo Viserio hiç telaşa kapılmadan şu yanıtı vermişti. Evet, o yaptı. Bu cümle raporda yer almıştı. Yalnız olayın yeri ve nasıl olduğu belirtilmemişti. 3 gün süren duruşma sırasında müdahil tarafın avukatı suçlamanın değersizliği üstünde durmuştu. Santiago Nazar'a karşı olan kanıt yetersizliği yüzünden sorgu yargıcı büyük bir şaşkınlığa uğramış, bunun yarattığı hayal kırıklığı güzel eserini zaman zaman aksatmıştı. 416. sayfadaki bir dipnotta kendi eliyle ve kırmızı mürekkeple eczacının şu cümlesini yazmıştı. Bana bir ön yargı verin, dünyayı yerinden oynatayım. Bu mutsuz ve geniş açıklamalı sözün altına yine çok kusursuz bir biçimde ve kırmızı mürekkeple bir okun delip geçtiği bir kalp resmi çizmişti. Santiago Nazar'ın yaşamının son saatlerindeki davranışı en yakın arkadaşları için olduğu kadar onun gözünde de suçsuzluğunun kesin bir kanıtıydı. Namusa tecavüz etmekle suçlanmanın kendisine neye mal olacağını çok iyi bilen Santiago Nazar öldüğü sabah gerçekten de hiçbir kuşkuya kapılmamıştı. Çevresindeki insanları ve onların doğal kurnazlığını biliyordu. Ayrıca ikiz kardeşlerin ilkelliğinin acı bir alayı kabul etmelerine olanak vermeyeceğinin de farkındaydı. Yüksek toplum adamı görünüşünün altında herkes gibi çevresinin ön yargılarının bir tutsağı olduğunu bilmemesi de olanaksızdı. Bu koşullar altında kesin tasasızlık, kesin ölüm demekti. Sonra son anda Viserio kardeşlerin öldürmek için kendisini beklediklerini anlayınca sonradan sık sık söylendiği gibi paniğe kapılmamış ama masumluğun şaşkınlığını göstermişti. Bana göre ölümünün nedenini anlayamadan can vermişti. Kız kardeşim Margot'a kahvaltıya geleceğini söyledikten sonra rıhtım yolundan Cristo Bedoya ile birlikte kol kola yürümüş, umursamazca tavrı bir takım yanlış umutların doğmasına yol açmıştı. Meme Louise bana öylesine neşeli yürüyorlardı ki olayın kapandığını sanarak Tanrı'ya şükrettim dedi. Kuşkusuz Santiago Nazar'ı herkes aynı ölçüde sevmiyordu. Elektrik santralinin patronu olan Polo Carrillo, ondaki rahatlığın susuzluğun değil de utanmazlığın belirtisi olduğunu söyledi. Ve parasına güvenip kimsenin kendisine bir şey yapamayacağını sanıyordu dedi. Karısı Fausta Lopez de buradaki bütün Araplar gibi demekle yetindi. Indalecio Pardo, Clotilde Armenta'nın dükkanına uğramış, bu sırada ikiz kardeşler ona psikopos gider gitmez Santiago Nazar'ı öldüreceklerini bildirmişlerdi. Birçokları gibi o da bu sözleri geceleri dolaşan kişilerin saçmalamaları olarak yorumlamıştı. Ama Clotilde Armenta ona bunun doğru olduğunu göstermiş, Santiago Nazar'ı bulup durumu hemen bildirmesini söylemişti. Pedro Viserio ona, kendini yorma demişti, sen onu şimdiden ölmüş bil. Meydan okuma apaçıktı. Indalecio Pardo ile Santiago Nazar'ın arasındaki sıkı ilişkiyi bilen ikiz kardeşler, herhalde onun kendilerini cinayeti işlemekten alıkoyabilecek tek kişi olduğunu düşünmüş olacaklardı. Yalnız limandan ayrılan topluluğun arasında Santiago Nazar'la Krista Bedoya'yı kol kola yürürken gören Indalecio, durumu bildirmeye cesaret edememişti. Santiago'nun omuzuna vurarak ikisini de selamlamış, onlar da yollarına yürüyüp gitmişlerdi. Düğün harcamalarını hesaplamaya öyle dalmışlardı ki geldiğini güçlükle fark edebilmişlerdi. Halk onların gittiği yönde yürüyerek meydana doğru ilerliyordu. Yoğun bir kalabalıktı bu. Yalnızca Escolastia Cisneros, iki arkadaşın bu kalabalığın ortasında bir çemberin içinde hiçbir güçlükle karşılaşmadan yürüdüklerini görür gibi olmuştu. Çünkü herkes Santiago Nazar'ın öleceğini biliyor, kimse ona dokunmaya cesaret edemiyordu. Krista Bedoya da onların çevresini saran insanların bu garip davranışını unutamamıştı. Bizi enayi yerine koydular dedi, dahası vardı. Sarah Norija ayakkabıcı dükkanını onlar tam yoldan geçtikleri sırada açmış, Santiago Nazar'ın sapsarı yüzünü görünce de büyük bir korkuya kapılmıştı. O da hiç durmadan, biliyorsunuz benim küçük Sarahcığım bana hiç kimse bir şey yapamaz demişti. Pijamasıyla evinin kapısı önünde oturan Celesta Diangot, psikoposu karşılamak için giyinmiş olanlarla alay ediyordu. Bu arada Santiago Nazar'ı bir kahve içmeye davet etmiş, o da kız kardeşime kahvaltıya gideceğini, hemen üstünü değiştirmek için eve gitmek zorunda olduğunu söylemişti. Celesta Dragon bana, ben de üstelemedim, yapacağı işler konusunda kendisine karşı böylesine güveni olan bir insanı öldüremeyecekleri aklımdan geçti, diye açıklamada bulundu. Kararsızlık göstermeyen tek kişi Yamil Shum'du. Haberi öğrenir öğrenmez kumaş denklerinin üstüne çıkmış, dikkatini çekmek için Santiago Nazar'ı beklemeye başlamıştı. Yamil Shum buraya İbrahim Nasar'la birlikte gelen son Araplardan biriydi. Öldüğü güne kadar onun oyun arkadaşı kalmış, ailenin geneleksel danışmanlığını yapmıştı. Santiago Nazar'la konuşmakta hiç kimse onun kadar yetki sahibi olamazdı. Ancak haberin gerçek olmaması halinde boş yere korkuya kapılmasına neden olmaktan çekinerek önce daha iyi bilgi sahibi olabileceğini düşündüğü Cristo Bedoya'yı yoklamayı yeğlemişti. Yoldan geçerken ona bu nedenle seslenmişti. Meydanın köşesine gelince Cristo Bedoya, Santiago Nazar'ın sırtına dostça vurmuş, cumartesiye görüşürüz demişti. Sonra kumaş tüccarının dükkanına yönelmişti. Santiago Nazar hiçbir şey dememiş, Yamil Shum'a Arapça bir şeyler söylemişti. O da onu gülmekten kırılarak aynı dilde yanıtlamıştı. Yamil Shum bana sonradan bunun kendilerini her zaman neşeye boğan bir tür oyun olduğunu açıkladı. Santiago hiç durmadan tümünü eliyle veda etmiş, köşeyi dönüp gözden kaybolmuştu. Birbirlerini bir daha göremeyeceklerdi. Cristo Bedoya Yamil Shum'dan haber alır almaz Santiago Nazar'ı görmek için dükkandan koşarak çıkmıştı. Meydanın bir yerinde onu gözden kaybetmiş, sonra dağılmaya başlayan kalabalığın arasında bir kez daha görmüştü. Bu arada birkaç kişiyi sorguya çekmiş, onlar da sorularını hep aynı biçimde yanıtlamışlardı. Biz de onu az önce seninle birlikteyken gördük. Santiago Nazar'ın bu kadar kısa bir süre içinde evine gitmiş olması ona olanaksız görünmüş, ne pahasına olursa olsun onu bulmak amacıyla eve girmişti. Kapı sürgülü değildi, ana kapı da aralıktı. Yerdeki pusulayı görmemiş, ziyaret için çok erken bir saat olduğunu düşünüp, gürültü çıkarmamaya özen göstererek alacakaranlıkta salondan geçmişti. Evin uzak bir köşesinde bulunan köpekler koşup karşısına dikilmişlerdi. Evin sahibinden öğrendiği gibi anahtarlarını sallayarak hayvanları yatıştırmış ama onlar mutfağa gidinceye kadar saldırılarını sürdürmüşlerdi. Sağanlıktan geçerken salonun döşemesini silmek için gelen, elinde su dolu bir kovayla bir tahta bezi bulunan Divina Flor'la yüz yüze gelmişti. Kız Santiago Nazar'ın kesinlikle eve dönmediğini söylemişti. Mutfağa girdiğinde de tavşanları pişirmek için tencereyi ocağın üstüne koymakta olan Victoria Guzman'la karşılaşmıştı. Kadın durumu hemen anlamıştı. ''Bana çok heyecanlıydı.'' dedi. Cristo Bedoya Santiago Nazar'ın evde olup olmadığını sormuş, o da yapmacık bir yürek temizliğiyle daha yatmaya gelmediğini söylemişti. Cristo Bedoya, ''İş çok ciddi.'' demişti, ''Onu öldürmek için arayıp duruyorlar.'' Victoria Guzman o yapmacık tavrını bir yana bırakmış, ''O zavallı çocuklar kimseyi öldüremez.'' diyerek karşılık vermişti. ''Ama cumartesi gününden beri içiyorlar. Daha iyi ya, bir sarhoş kendi pisliğini yemez.'' Cristo Bedoya yine salona dönmüştü. O sırada pencereleri açmış olan Divina Flor bana kesinlikle yağmur yağmıyordu dedi. Saat sabahın hemen hemen yedisiydi. Pırıl pırıl bir güneş camlardan içeri dolmuştu. Cristo Bedoya bu kez Divina Flor'a Santiago Nazar'ın salonun kapısından içeri girip girmediğinden kesinlikle emin olup olmadığını sormuş. O da ilkinde olduğu kadar kesin tavırlı görünmemişti. Placida Linero'dan kaygılanmış, sonra uyandırılmadan kahvesinin gece masasının üstünde bırakıldığını öğrenmişti. Bu onun alışkanlığıydı. Saat 7'de uyanır, kahvesini içer, kahvaltı için gerekli buyrukları vermek için aşağı inerdi. Bunu bilen Cristo Bedoya da hemen saatine bakmıştı. 7'ye 4 dakika vardı. O zaman Santiago Nazar'ın eve dönüp dönmediğine emin olabilmek için yukarı çıkmıştı. Santiago Nazar annesinin odasından geçerek dışarı çıktığı için oda içeriden kilitlenmişti. Cristo Bedoya bu evi kendi evi gibi biliyordu. İş bununla da kalmıyor, ev halkı ona karşı çok büyük bir güven besliyordu. Bu nedenle yandaki odaya geçebilmek için Placida Linero'nun kapısını açıp içeri girmekte sakınca görmemişti. Çatı penceresinden içeri toz içinde yüzen bir güneş ışığı süzülmüş ve asma yatağında yanına doğru yatmış uyuklayan, yanağını bir nişanlı kızın eli kadar bembeyaz olan eline dayamış olan güzel kadın ona bir hayal gibi görünmüştü. Cristo Bedoya bana bir hayalet gibiydi dedi. Güzelliğiyle gözleri kamaşarak ona bir süre hayran hayran bakmış, sonra sessizce odadan geçmiş, hiç durmadan banyonun önünden süzülerek Santiago Nazar'ın odasına girmişti. Yatak bozulmamıştı, koltuğun üstünde ata bindiği zaman giydiği giysisi, üstünde de geniş kenarlı fötr şapkası vardı. Yerde mahmuzların yanı başında da çizmeleri duruyordu. Gece masasının üstünde Santiago Nazar'ın saati 6:48'i gösteriyordu. Cristo Bedoya birden onun silahını alarak evden çıktığını düşünmüş ama sonradan tabancasını gece masasının gözünde bulmuştu. ''Bana hiç silah kullanmamıştım.'' dedi. Santiago Nazar'a vermek için tabancayı almaya karar verdim. Silahı alıp gömleğinin içinden kemerinin altına sokmuş, tabancanın dolu olmadığını ancak cinayet işlendikten sonra fark etmişti. Tam gözü kapatacağı sırada Placida Linero elinde kahve fincanıyla karşısına dikili vermişti. "Hay Allah, korkuttun beni," diye bağırmıştı. Cristo Bedoya da korkmuştu. Kadını saçı başı dağınık, yaldızlı çayır kuşu işlemeli sabahlığın içinde apaydınlık bir ortamda karşısında görünce biraz şaşırmış, Santiago Nazar'ı aradığını söylemişti. Placida Linero, "Piskoposu karşılamaya gitti," demişti. "Piskopos vapurdan inmedi. İnmeyeceğini biliyordum zaten. O bir orospu çocuğudur." Kadın Cristo Bedoya'nın ne yapacağını şaşırmış olduğunu görünce konuşmasını yarıda kesmişti. "Placida Linero bana yüce tanrının dilerim beni bağışlamıştır," dedi. Öylesine şaşkındı ki birden bizi soymaya gelmiş olduğunu sandım. Bunun üstüne ona ne istediğini sormuş, kuşku uyandıran bir duruma düştüğünü sezen Cristo Bedoya da gerçeği söylemeye cesaret edememişti. "Bütün gece gözümü kırpmadım," demekle yetinmişti. Başka hiçbir açıklamada bulunmadan çekip gitmişti. "Bu konuda da bana Placida Linero her zaman kendisini soyacaklarını hayal ederdi," dedi. Meydanda tören giysileriyle kiliseye giden Peder Amador'a rastlamıştı. Ama Peder ruhunu kurtarmaktan başka Santiago Nazar için ne yapabilirdi? Limana doğru yöneldiği bir sırada kendisine Clotilde Armenta'nın dükkanından seslendiklerini duymuştu. Pedro Viserio kapının eşiğinde duruyordu. Solgundu, kirpi gibi kabarmıştı. Gömleği açıktı, kollarını dirseklerine kadar sıvamıştı. Bir testere parçasından yaptığı bıçağını sallayıp duruyordu. Bu beklenmedik bir şey değildi. Çünkü durumunda çok büyük bir küstahlık göze çarpıyordu. Bu zaten son dakikalarda görülen tek kışkırtmaca da değildi. İndirecekleri son darbeye engel olunmasını amaçlayan daha açık olanları da vardı. Cristobal diye ulumuştu. "Git söyle Santiago Nazar'a onu öldürmek için burada bekliyoruz." Cristo Bedoya onu zararsız bir duruma sokarak bir iyilikte bulunabilirdi. "Bana silah kullanmayı bilseydim Santiago Nazar şimdi ölmemiş olacaktı," dedi. Santiago Nazar'ın sırlı bir merminin tahrip gücü konusunda kendisine anlattıklarından sonra etkisi altında kaldığı tek şey ateş etmek düşüncesi olmuştu. "Size haber veriyorum. Santiago Nazar silahlı. Elimdeki Magnum. Bir arabanın motorunu bile parçalayabilir." Pedro Viserio bunun doğru olmadığını biliyordu. "Bana silah taşıması için süvari kılığında olması gerekirdi," dedi. Her ne olursa olsun o gün kız kardeşinin namusunu temizlemeye karar verdiğinde bu olasılığı da dikkate almıştı. "Ölüler ateş edemez," diye bağırmıştı. Bu sırada Pablo Viserio kapıda görünmüştü. O da kardeşi gibi solgundu. Tören ceketi daha sırtındaydı. Bir gazete kağıdına sardığı bıçağı da elindeydi. "Cristo Bedoya bana, bu ayrıntılar olmasaydı onu kardeşinden ayırt edemeyecektim," dedi. Clotilde Armenta birden Pablo Viserio'nun arkasından görünmüş ve Cristo Bedoya'ya çabuk olmasını, bu pezevenkler ülkesinde yalnız kendisi gibi bir adamın bu faciaya engel olabileceğini söylemişti. Olayların bundan sonraki bölümünü herkes biliyordu. Limandan dönen ve bağırışmalara koşan insanlar cinayeti görebilmek için meydanda toplanmaya başlamıştı. Cristo Bedoya tanıdığı birçok kişiye Santiago Nazar'ın nerede olduğunu sormuş ama hiç kimseden olumlu bir yanıt alamamıştı. Toplantı yerinin kenarında Albay Aponte'ye rastlamış, Clotilde Armenta'nın dükkanında olup bitenleri anlatmıştı. "Olamaz," demişti, "ben onları evlerine yatmaya gönderdim. Ama ben ikisini de ellerinde birer domuz bıçağıyla gördüm. Olamaz, ben onları evlerine göndermeden önce ellerinden bıçaklarını aldım. Siz herhalde onları daha önce görmüş olacaksınız. Hayır, ben onları ellerinde birer domuz bıçağıyla 2 dakika önce gördüm. Hay Allah kahretsin, öyleyse başka bıçak almışlar." Albay bu işi hemen ele alacağına söz vermiş, sonra domino oynayacağını bildirmek için toplantı yerine girmiş. Bu arada da cinayet işlenmişti. Cristo Bedoya da bu sırada tek ve korkunç bir yanılgıya düşmüştü. Santiago Nazar'ın ani bir kararla üstünü değişmeden kız kardeşimle kahvaltı etmeye karar verdiğini düşünmüş, bu nedenle de onu görmek için bize gelmişti. Irmağın kıyısına gelince adımlarını sıklaştırdı ve karşısına çıkan herkese Santiago Nazar'ı görüp görmediklerini sordu. Kimse bir şey söylemedi, telaşlanmadı. Çünkü bizim eve giden daha başka yollar da vardı. Andeslerin kızı Prospera Arango, basamaklı 8'inde can vermekte olan babasına yardım etmesi için yoldan geçerken ona yalvardı. Adam rahibin ölümü kolaylaştırıcı duasını bile duyamayacak kadar ağır hastaydı. "Kız kardeşim Margot, onu ben de gördüm," dedi. Bir ölüden farkı yoktu. Cristo Bedoya hastayı muayene etmek yüzünden 4 dakika gecikmiş, acil bakım için daha sonra yine geleceğine söz vermişti. Hastayı odasına götürmek için kıza yardım etmekle de 3 dakika daha kaybetmişti. Dışarı çıktığında kulağına uzaktan bazı gürültüler geldi. Meydanın kenarından havaya kestane fişekleri atıldığını sandı. Bu arada koşmaya yeltendi. Ama kemerine iyice oturmamış olan tabanca kendisini engellemişti. Sokağın son köşesini döndüğü sırada önünde yürüyen bir yandan da en küçük çocuğunu ardınca sürükleyen annemi gördü. Luisa Santiago, vaftiz oğlun nerede diye bağırdı. Annem başını yarım yamalak çevirip bakmıştı. Yüzü göz yaşlarından sırılsıklandı. Ah yavrum ah diye inlemişti. Şimdi öldürüldüğünü duydum. Doğruydu. Cristo Bedoya'nın onu aradığı sırada Santiago Canazar ilk kez rastlaştıkları yol kavşağında bulunan nişanlısı Flor Miguel'in evine uğramıştı. Bedoya bana oraya gidebileceğini hiç aklıma gelmemişti. Çünkü bu insanlar öğleden önce yataklarından kalkmazlardı dedi. O topluluğunun başkanı bilgin Nahir Muguel'in buyruğuna uyarak tüm ailenin öğleye kadar uyuduğu her yerde söyleniyordu. Mercedes genç kızlık dönemini aşmış olan Flora Muguel bunun için her zaman bir gül gibi tazeydi diyordu. Gerçekte birçokları gibi çok geç kalkan Muguel'ler çalışkan kimselerdi ve erkenciydiler. Santiago Nazar'la Flora Muguel'in aileleri onları evlendirmeyi kararlaştırmış, Santiago Nazar da bu anlaşmayı 15-20 yaşlarındayken kabul etmiş, belki de evliliğin yararlılığı konusunda babasıyla aynı düşüncede olduğu için sözünü tutmaya karar vermişti. Flora Muguel'e gelince güzelliğiyle ün kazandığı kuşkusuzdu. Yalnız çekicilik ve düşünce yetisinden yoksundu. Kuşağının tüm düğünlerinde tanıklık etmiş, bir pazarlık sonucu verilen bu söz onun için Tanrı'dan gelen bir bağış olmuştu. Protokol ziyaretleri yapmadan ve duygusal kaygılara kapılmadan çok kolay bir nişanlılık dönemi geçirmişlerdi. Birçok kez ertelenen nikah kesin olarak gelecek Noel'de yapılacaktı. Flora Miguel o pazartesi günü piskoposu getiren vapurun ilk düdük sesleriyle uyanmış, Viserio kardeşlerin Santiago Nazar'ı az sonra öldüreceklerini öğrenmişti. Cinayet işlendikten sonra onunla konuşmak fırsatını bulan tek kişi olan rahibe kız kardeşime bu haberi nereden duyduğunu bilemediğini söylemiş, yalnız bildiğim bir şey var sabahın 6'sında haberi duymayan kalmamıştı demişti. Santiago Nazar'ı öldürebilecekleri aklının alamayacağı bir şeydi. Buna karşın namusunu temizlemek için Angela Viserio ile evlenmeye zorlanabileceğini düşünmüş, aşağılık duyusuna kapılarak öfkesini başına vurmuştu. Kasaba halkının yarısı piskoposun gelmesini beklerken öfkesinden kudurmuş bir halde ağlayarak odasına kapanmış, bir yandan da liseye gittikleri dönemde Santiago Nazar'ın yazdığı mektupları kutusuna yerleştirmişti. Santiago Nazar evde kimse olmadığı günlerde bile Flora Miguel'in evinin önünden ne zaman geçse anahtarlarıyla pencerelerin demir kafasına vuruyordu. Söz konusu pazartesi günü de mektup kutusunu göğsüne bastırdığı sırada Flora Miguel onun geldiğini duymuştu. Santiago Nazar'ın onu sokaktan görebilmesi olanaksızdı. Buna karşın Flora Muguel anahtarlarıyla pencereye vurmadan önce demir kafesin arasından onun yaklaşışını görmüş, içeri gel demişti. Sabah saat 6:45 geçiyordu. Bu eve o güne kadar bu saatte hiç kimse, bir doktor bile girmemişti. Santiago Nazar, Yamil Schum'un dükkanında Cristo Bedoya'dan ayrılmıştı. Meydanda büyük bir kalabalık vardı ve herkesin gözü onun üstündeydi. Flora Miguel'in evine geldiğini bunca kişi arasında kimsenin görmemiş olması inanılacak şey değildi. Sorgu yargıcı bunu vurgulayacak bir tanığı benim gibi aynı inatla ama boş yere arayıp durmuştu. Nitekim sorgu dosyasının 382. sayfasının kenarına kırmızı mürekkeple bir not çıkmış, bu konudaki düşüncesini şu cümleyle dile getirmişti. Kader görünmemize de engel oluyor. Gerçekte Santiago Nazar herkesin gözleri önünde ana kapıdan eve girmiş, görünmemek için hiçbir çaba harcamamıştı. Öfkesinden kıpkırmızı kesilen ve felaket günlerinde her zaman giydiği siyah giysilerinden birini sırtına geçirmiş olan Flora Miguel, onu salona almış, mektup kutusunu eline tutuşturmuştu. ''Hepsini al şunların'' demişti. ''İnşallah seni de öldürürler.'' Santiago Nazar büyük bir şaşkınlığa uğramış, kutu elinden düşmüş, aşkla hiçbir ilgisi bulunmayan mektupları yerlere dağılmıştı. Odasına kaçan Flora Miguel'in peşinden koşmuş ama kız kapıyı kapayıp içeriden sürgülemişti. İçeri girebilmek için birçok kez kapıya vurmuş, ona büyük bir telaş içinde seslenmişti. Bu da sabahın erken saatinde tüm ailenin ayağa kalkmasına ve koşuşmasına yol açmıştı. Döldöş, büyük küçük herkes yukarı fırlamıştı. Hepsi 14-15 kişiydi. Ailenin babası olan kırmızı sakallı Nahir Muguel, evde her zaman giydiği ve ana yurdundan getirdiği cübbesiyle herkesten sonra gelmişti. Ben onu birçok kez görmüştüm. Özellikle büyük otoritesinin etkisinde kaldığım bu insan iri yarı gösterişli biriydi. Ana diliyle Flora diye seslenmişti. Aç kapıyı yavrum. Kızının odasına girmiş ve tüm aile yere diz çöken ve bir yandan da mektupları toplayıp kutusuna yerleştiren Santiago Nazar'a baka kalmıştı. Birkaç dakika sonra Nahir Mugel odadan çıkmış, eliyle bir işaret yapmış ve herkes çekilip gitmişti. Bu arada Santiago Nazar'la Arapça konuşmuştu. Bana daha sonraki günlerde söylediklerimi duymadığını hemen anladım dedi. Viserio kardeşlerini öldürmek için kendisini aradıklarını bilip bilmediğini sormuştu. Sapsarı kesilmişti, soğukkanlılığını da yitirmişti. Bu durumda şaka yaptığına inanabilmek gerçekten olanaksızdı. Nahir Mugel'e göre bu korkudan çok ruhundaki huzursuzluğu açığa vuran bir şeydi. Haklı olup olmadıklarını bilen sensin. Her ne olursa olsun önünde iki yol var. Bu ev senin evin. Ya burada saklanırsın ya da tüfeğimi alıp gidersin. Santiago Nazar, hiçbir şey anlayamadım diye karşılık vermişti. İspanyolca olarak yalnız bunları söyleyebilmişti. Bana sırılsıklam olmuş bir yavru kuşa benziyordu diyen Nahir Mugel, kapıyı açmak için nereye koyacağını bilmediği mektup kutusunu Santiago Nazar'ın elinden almak zorunda kalmış ve bire karşı iki kişi olacaklar demişti. Santiago Nazar çekip gitmişti. Halk geçit törenlerinde olduğu gibi meydana doluşmuştu. Herkes onun evden çıktığını görmüştü. Az sonra öldürüleceğini biliyordu. Çok korkmuştu. Evinin yolunu bulamayacak ölçüde paniğe kapılmıştı. Bir söylentiye göre de biri, "Hey Arap, oradan değil eski liman yolundan git," diye bağırmış. Santiago Nazar da bağıranın kim olduğunu anlamaya çalışmıştı. Yamil Sean gelip dükkanına sığınmasını söylemiş, bu arada av tüfeğini almaya gitmiş ama mermileri koyduğu yeri bir türlü bulamamıştı. Bu kez her yandan bağırmaya başlamışlar. Aynı anda yapılan bu çağrıların etkisiyle şaşkına dönen Santiago Nazar, başını çevirip birçok kez sağa sola bakınmıştı. Evinin arka kapısına doğru yöneldiği kesindi ama birdenbire ana kapının açık olduğunu anımsamış olmalıydı. "Pedro Viserio, geliyor işte," diye bağırmıştı. İki kardeş onu aynı anda görmüşlerdi. Bu sırada Pablo Viserio ceketini taburenin üstüne koymuş, gazeteye sardığı paraya benzeyen bıçağını çekip çıkarmıştı. Dükkandan çıkmadan önce hiç konuşmadan istavroz çıkarmışlar. Clotilde Armenta da tam bu sırada Pedro Viserio'nun gömleğine yapışmış, bir yandan da Santiago Nazar'a koşmasını yoksa öldürüleceğini söylemişti. Öyle bağırmıştı ki attığı çığlık bütün ötekilerini bastırmıştı. Bana önce korktu dedi. Çünkü kimin bağırdığını ve sesin nereden geldiğini bilmiyordu. Santiago Nazar onu gördüğü zaman Pedro Viserio da bir hamlede Clotilde Armenta'nın elinden kurtulmuş ve kardeşinin yanına gitmişti. Santiago Nazar'la evinin arasında 50 metreden daha az bir yol vardı ve ana kapıya doğru koşmaya başlamıştı. Victoria Guzman bundan 5 dakika önce mutfakta Placida Linero'ya herkesin bildiği haberi vermişti. Sinirleri çok sağlam bir kadın olan Placida Linero hiç heyecanlanmamıştı. Victoria Guzman'a oğlunu uyarıp uyarmadığını sormuş, o da Santiago Nazar mutfağa kahvesini içmeye geldiğinde daha hiçbir şey bilmediğini belirterek bile bile yalan söylemişti. Salonda hala döşemeyi silmekte olan Livina Flor birden Santiago Nazar'ın ana kapıdan içeri girdiğini ve odalara çıkan sarmal merdivenden yukarı çıktığını görür gibi olmuştu. Divina Flor bana, "Bu çok net bir hayaldi," dedi. Santiago beyaz giysisini giymişti. Elinde de gül demetine benzeyen çok iyi fark edemediğim bir şey vardı. Onu gördüğünde hiç kuşkusuz yoktu. Nitekim Placide Linero oğlunun nerede olduğunu sorunca ona güven vermiş ve şimdi odasına çıktı demişti. Placide Linero bu sırada yerdeki pusulayı görmüş ama onu almayı aklından bile geçirmemişti. Bu mektubun içeriğini daha sonra facianın doğurduğu kargaşalık sırasında biri ona pusulayı gösterince öğrenebilmişti. Kapı aralığından da meydandan geçmekte olan ve bıçaklarını sallayarak eve doğru koşan Viserio kardeşleri görmüştü. Bulunduğu yerden ikisini de kusursuz bir biçimde seçebilmiş, yalnız meydanın öbür yanında eve doğru koşan oğlunu görememişti. "Bana oğlumu öldürmek için eve gireceklerini sandım," dedi. Bunun üstüne hemen koşmuş kapıyı kapayıp sürgülemişti. Demir payandayı yerine koyacağı sırada Santiago Nazar'ın çığlıklarını ve kapı kanadını döven yumruk seslerini duymuştu. Ama oğlunun odasında bulunduğunu ve balkondan Viserio kardeşlere sövdüğünü sanarak yardımına koşmuştu. Gerçekte Santiago Nazar birkaç saniye sonra eve girmiş olacaktı ama bu sırada kapı kapanmış bulunuyordu. Bununla birlikte birçok kez kapıyı yumruklamayı başarmış ve düşmanlarına yumruklarıyla karşı koyabilmek için birden yüz geri dönmüştü. Pablo'yu seriyor bana, onu önden görünce birden ürperdim dedi. Çünkü gerçekte olduğundan iki kat daha iri görünüyordu. Sağ yandan saldıran Pedro Viserio'nun ilk darbesini karşılamak için Santiago Nazar elini kaldırmış, seni orospu çocuğu seni diye bağırmıştı. Bu sırada bıçak sağ elinin ayasına saplanmış, sonra sapına kadar kaburgalarından içeri girmişti. Santiago Nazar'ın acıdan kıvranarak bağırdığını herkes duymuştu. Anacığım, anacığım. Pedro Viserio domuz kasaplarına özgü korkunç eliyle bıçağı çekmiş, hemen hemen aynı yeri ikinci kez saplamıştı. Bu konuyla ilgili olarak sorgu yargıcına da şaşılacak şey, bıçak hep tertemiz çıkıyordu demişti. En azından üç kez vurdum, bir damla bile kan akmadı. Santiago Nazar üçüncü darbeden sonra kıvranmaya başlamış, kollarıyla karnını tutmuş, bir dana gibi böğürerek katillere arkasını dönmüştü. Bu sırada sol yanında bulunan Pablo Viserio bıçağını ilk ve son olarak sırtına saplayıvermiş ve gömleği kan içinde kalmıştı. Bana kanı da kendi gibi kokuyordu dedi. Santiago Nazar ölüm derecesinde üç kez yaralandıktan sonra da sırtını ana kapıya dayamış, işlerini bitirmelerine yardım etmek istiyormuş gibi en küçük bir direniş bile göstermeden onlara yüzünü dönmüştü. Pedro Viserio sorgu yargıcına, artık hiç bağırmadı, gülüyormuş gibi geldi bana demişti. Bundan sonra da korkunun sınırı dışında gördükleri göz kamaştırıcı bir dünyada bulunmanın heyecanıyla kolayca ve art arda kapıyı bıçaklamışlardı. İşledikleri korkunç cinayetin etkisiyle kasabadan yükselen çığlıkları hiçbiri duymamıştı. Pablo Viserio sorgulaması sırasında yargıca, sanki dört nal giden bir atın sırtında gibiydim demişti. Sonunda yorgunluktan bitip tükenmişler, bu durum ikisinin de gerçeği anlamalarını sağlamıştı. Ancak Santiago Nazar onlara sanki hiç ölmeyecekmiş gibi gelmişti. Pablo Viserio bana, Allah kahretsin yeğenim, sen bir insan öldürmenin ne kadar güç bir şey olduğunu bilemezsin dedi. Pedro Viserio gerçekten işi bitirmek umuduyla kurbanının kalbini aramış ama bıçağını domuzların kalbinin bulunduğu yere hemen hemen koltuk altına saplamıştı. Gerçekte bıçaklar Santiago Nazar'ı kapıya iyice mıhlamıştı. Bu yüzden de yere düşmüyordu. Umutsuzluğa kapılan Pablo Viserio bir vuruşta düşmanının karnını yanlamasına boydan boya yarmış ve bağırsakların içindeki dışkılar patlamaya benzer bir gürültüyle dışarı fırlamıştı. Bu sırada Pedro Viserio da aynı yere vurmaya hazırlanıyordu. Birden korkuya kapılmış, elinde olmadan bıçağını hasmının baldırlarından birine saplamıştı. Santiago Nazar bir süre daha kapıya dayanarak ayakta kalmış, sonra bağırsaklarının güneşe doğru dışarı fırlamış olduğunu görünce dizleri üstüne yığılıp kalmıştı. Oğlunu bağırıp çağırarak odalarda arayan Placida Linero, sokaktan gelen gürültüleri duyunca hemen meydana bakan pencereye koşmuş, bu arada kiliseye doğru koşmakta olan Viserio kardeşleri görmüştü. Eline kaplanları öldürecek güçte olan tüfeğini alan Yamil Şahum, yanında silahsız başka Araplarla birlikte ikisini de yakından izlemişti. Placida Linero da artık tehlikenin geçmiş olduğunu sanarak balkona çıkmıştı. Bu sırada Santiago Nazar kapının önünde ayaklarının dibinde tozun içinde yüzü koyun yatıyor ve kan gölünün ortasında ayağa kalkmaya çalışıyormuş. Yanına dayanarak ayağa kalkmış, dışarı sarkan bağırsaklarını eliyle tutarak sandılı bir kimse gibi yürümeye başlamıştı. Evin çevresini dolaşmak ve mutfak kapısından içeri girmek için 100 metre kadar koşmuştu. En uzun yolu oluşturan sokağı izlemeyecek, komşu evden geçecek kadar daha aklı başındaydı. Poncho Llano, karısı ve 5 çocuğu evlerinin 20 adım ötesinde meydana gelen olayın farkında bile değillerdi. Karısı bana çığlıkları duymuştuk, bunların psikoposun onuruna yapılan şenliklerle ilgili olduğunu sanmıştık dedi. Santiago Nazar'ın bağırsaklarını tutarak kandevan içinde içeri girdiğini gördüklerinde daha kahvaltıya yeni oturmuşlardı. Poncho Llano bana hiç unutamadığım bir şey de o korkunç bok kokusuydu dedi. Yalnız en büyük kızı Arjeni de Llano bana Santiago Nazar'ın her zamanki heybetiyle yürüdüğünü ve lüle lüle dağınık saçlarının örttüğü Afrikalı yüzünün her zamankinden daha güzel olduğunu söyledi. Kahvaltı masasının önünden geçerken hepsine gülümsemiş, sonra odalardan geçerek evin arka bölümünden çıkıp gitmişti. Arjeni de Llano bana yerimizden kımıldayamıyorduk, korkudan sanki felce uğramıştık dedi. Halam ve Nefrida Marquez de bu sırada ırmağın karşı kıyısındaki bahçesinde bir karagöz balığı ayıklamaktaymış. Onu eski rıhtımın merdivenlerinden aşağı inerken ve evine giden yola çıkmaya çalışırken görmüş. Ve Santiago yavrum ne oluyor sana diye bağırmıştı. Santiago Nazar onu tanımış, beni öldürdüler demişti. Bu sırada son basamağı ayağa takılmış ama kendini hemen toparlamıştı. Halam ve ne bana bağırsaklarına yapışan tozu toprağı eliyle silkelemeye bile çalıştı dedi. Sonra saat 6'dan beri açık olan arka kapıdan içeri girmiş, boylu boyunca mutfağa yığılıp kalmıştı. Kitabın sonu.